Sayın Taşpınar, Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla başlayan ve ardından polis ve savcıların görevden alınmasıyla devam eden krizle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Öncelikle Türkiye'deki demokratik süreç bu kavgadan nasıl etkileniyor?
Bence bu yaşanan kavganın demokratikleşme adına getireceği çok büyük bir ümit ışığı yok. Zira daha çok Türkiye'deki kurumların çalışmıyor olmasıyla ilgili, özellikle bence olayın AK Parti ve Hizmet Hareketi veya işte Gülen Hareketi ile odaklı gelişmesi, yani iki kutuplu bir çatışmanın çıkmış olması gitgide bunu bir iktidar mücadelesine çevirmiş durumda. Yani buradan çıkacak şey devletin temizlenmesi, kurumların daha iyi çalışması, güçler ayrılığı gibi bir durumdan çok bence bu iki tane Türkiye'de biri siyasi biri sosyal yönü güçlü olan hareketin hesaplaşması gibi ortak bir düşman çerçevesinde birleşilmişti. 2007 askeri muhtırasından sonra, iyi muhtıradan sonra, elektronik muhtıradan sonra özellikle kenetlenmişti Gülen hareketiyle AKP birbirine. Fakat sonrasında tabii askeri vesayetin yok edilmesi sonrasında bana göre hizmet hareketinin yargı içindeki, emniyet içindeki ve istihbarat içindeki güçlerini bu sefer derin devletin başka boyutlarına, mesela futboldaki şike meselesine veya PKK içindeki MIT unsuruna, başka yönlere, Türkiye'deki yolsuzluklara çevirmesi AK Parti'yi son derece rahatsız etti. Yani kontrol edemediği otonom bir yapı haline geldiğini hissetti. Eskiden işbirliği yaptığı bu sosyal hareketin mensuplarının özellikle. Dolayısıyla şu aşamada kontrol edemediği bir hareketi bertaraf etmeye çalışıyor AK Parti. Bu o nedenle bir siyasi mücadeledir, iktidar mücadelesidir özünde. Ve bana göre de buradan çıkacak netice İki taraftan bir tanesinin daha güçlenmesi veya iki tarafın da yıpranması olacaktır. Fakat demokratikleşme adına ben burada çok ümit veren bir durum görmüyorum açıkçası.
Başbakan Erdoğan'ın daha otoriter bir çizgiye kaydığını söyleyebilir miyiz?
Zaten bu bahsettiğimiz otoriterleşme boyutu, Türkiye'deki muhalefetin güçsüzlüğü, kurumların iyi çalışmaması, parti sultası ve gitgide güçlenen ve tek adamlığa doğru giden bir yapıda uzun süreden beri şikayet edilen şeylerdi. Burada gördüğümüz çok ilginç bir durum var. Aslında Türkiye'deki muhalefet artık eskiden laik ve İslamcı düzlemde konuşurken, işte askeri muhalefetten veya laik kesimin, CHP'nin muhalefetinden bahsederken, bugün artık Erdoğan'a ve Erdoğan'ın otoriter yapısına en ciddi muhalefet gene İslami kesim içindeki cemaatten geliyor gibi gözüküyor. Fakat onların ne derecede demokrat olduğu, yani Gülen hareketinin ne derecede demokrat olduğu konusu da bir soru işareti teşkil ediyor. O nedenle zaten ben burada bir otoriterleşme sorunu görüyorum. Otoriterleşme sorunu gerçekten var ve Erdoğan da otoriterleşme yönüyle zaten bu hareketi bertaraf etmek istiyor. Zira yolsuzlukların üzerine gidişi bu hareketin kendisini son derece rahatsız etmiş durumda ve şu anda bir cadavına çıkılıp bir şekilde bu hareketin mensuplarının yargı içinden, emniyet içinden, istihbarat içinden, bürokrasi içinden genelde ayıklanmasına çalışılacak. Bu demokratikleşme getirmeyecek, otoriterleşmeyi daha da güçlendirecek bir gelişmedir kanımca.
Öncelikle tabii kendisinin hedef alındığını söyleyen başbakan, hükümetinin tabii prestijinin hedef alındığını söylemişti. Devlet içinde devlet iddialarıyla yargının doğal olarak belli bir kesim tarafından kontrol edildiğini savunuyor. Zaten bu iddialar yıllardır yapılıyordu başka kesimler tarafından. Şimdi başbakan bunu yeni mi fark etti diyeceğiz?
Başbakan bunu yeni fark etmedi. Fakat yargı içindeki bu grupla zaten bir işbirliği içindeydi. Zaten 2007 sonrasında, dediğim gibi, büyük tehdit Türkiye'de 2007 sonrasında, özellikle muhtıra sonrasında seçimler kazanılmasaydı, Temmuz seçimleri 2007'deki %47 ile askeri vesayet, hatta darbe tehlikesi olacaktı. Zaten hatırlarsanız 2007 Temmuz seçimlerini %47,5'la kazandıktan birkaç ay sonra bu sefer Anayasa Mahkemesi AK Parti'yi kapatmaya çalıştı. Yani orada da bir yargı darbesi tehlikesi vardı. O dönemler Türkiye'deki tehlike, darbe tehlikesi gene laik kesimden gelecek, askeriyeden gelecek veya işte liberallerin diliyle konuşacak olursak Kemalistlerin yapacağı bir darbeydi. O darbeye karşı Gülen hareketinin yargı içindeki gücü AK Parti için bir avantajdı. Yani kullanılabilecek bir avantajdı. Zira Gülen hareketi askerin gözünde AK Parti'den daha da büyük bir tehditti. Yani askerler 2005'te, 2006'da irtica derken aslında AK Parti'den çok Gülen hareketini hedef alıyorlardı. Dolayısıyla Gülen hareketi de yıllardan beri bir şekilde kendini müdafaa etmek için gerek emniyette gerek yargıda bir nevi cephelenmişti. Bu durumda AK Parti Gülen hareketiyle ortaklık yaptı. Gayet de normaldi ortaklık yapması AK Parti'nin. AK Parti'nin beklemediği Gülen hareketinin askeri vesayeti sona erdikten sonra bu sefer derin devletin başka kollarına, mesela yolsuzluklara, futboldaki şike meselesine, PKK meselesine, MİT'e doğru belirli hamleler yapacağıydı. Bunu beklemiyordu. Dolayısıyla kontrol edemeyeceği bir hareket haline geldiğini gördü eski ortağının.
Türkiye tabii önümüzdeki 2 yıl içinde 3 tane seçimden geçecek. Tüm bunlara rağmen Türkiye'deki mevcut siyasi koşullarda muhalefetin de varlığını göz önüne alarak Başbakan Erdoğan gücünü koruyor mu hala? Önümüzdeki seçimlerden etkilenir mi?
Şimdi Başbakan Erdoğan'ın çok aslında taktiksel açıdan mantıklı bir önünde oynadığı oyun var. Bu oyun kendisine yapılanları bir komplo olarak sunmak ve güçlenen Türkiye'yi istemediler. Güçlenen Türkiye rahatsız etti birilerini. Faiz lobisini rahatsız etti, Avrupa Birliği'ni rahatsız etti, Amerika'yı rahatsız etti, İsrail'i rahatsız etti ve onların Türkiye içindeki taşeronlarını rahatsız etti diyerek hem Gezi Parkı olaylarını hem de şimdi cemaati Gülen hareketini bu komplonun bir parçası, bu darbe teşebbüsünün bir parçası olarak gösteriyor. Bu söylem Türkiye'nin güçlenmesini istemezler. Biz her güçlendiğimizde bizi alaşağı çekmeye çalışırlar söylemi bizim ilkokulda aldığımız eğitimden itibaren zaten beyinlerimize resmi ideolojinin çaktığı bir söylemdir. Yani her zaman için işte Osmanlı'nın çöküşünden başlayarak yaptığımız analizlerde bizim güçlenmemizi istemediler. Batı bizi sevmez. Biz her ne kadar NATO üyesi olsak da Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor olsak da bizim Batı ile ilişkimiz böylesine çetrefil bir ilişki. Ve Türkiye'de bu söylemi kullanan bir parti, yani bizim güçlenmemizi istemediler. Bakın biz büyük hamleler yaparken, Kürt meselesini hallederken bunların olması bir tesadüf değil söylemi, sandıkta ses getirecek bir söylemdir. O nedenle ben AK Parti'nin bütün bunlardan çok büyük bir zayıflamayla çıkacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla %40'ın altına düşeceğine pek ihtimal vermiyorum. Yani %50'den düşse %40'a düşer. Bu düşüşün nedeni de bana göre bu yolsuzluk skandallarından çok ekonomideki göreceli kötüleşmedir. Sonuçta halk bence gene de alternatifsizliğe bakıp ve ekonomiye bakıp Erdoğan'ın ehvenişer bu şartlar içinde en iyi alternatif olduğunu düşünecektir. Dolayısıyla ben çok zayıflayacağını yerel seçimlerde düşünmüyorum. Ama tabii %50 civarında oy alacağını da düşünmüyorum. %40'a yaklaştıkça daha da sorun yaşayacaktır. %40'ın altına düşerse ki çok ihtimal vermiyorum. Hele İstanbul gibi bir belediyeyi kaybederse ki ona da çok ihtimal vermiyorum. O zaman Erdoğan için çok daha sorunlu bir dönem başlayacaktır. Cumhurbaşkanı olması çok sorunlu hale gelir, zorlaşır diyebilirim.
Tabii şimdi bunu Amerika ile ilişkiler konusuna getireceğim ki hatırlarsınız zaman zaman başbakan kendisi doğrudan ağzına almamış olsa da hükümete destek veren kesimler hatta gazeteler görmüşsünüzdür. Amerikan Büyükelçisi Francis Ricciardone'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Bu durum, bu yaşananlar Türk-Amerikan ilişkilerini etkiler mi?
Etkiliyor. Şu açıdan etkiliyor. Zaten Beyaz Saray'ın başbakana bakışında Gezi olaylarına verdiği tepki, sonrasında Mısır'daki askeri darbeyi İsrail'e bağlaması gibi komplocu bir bakış ve bu son olaylarda, şu son olaylarda gene Amerikan Büyükelçisi'ne, İsrail'e, Amerika'ya karşı kullandığı söylem nedeniyle Beyaz Saray'da ve direkt olarak Başkan Obama'nın gözünde oldukça sorunlu bir lider haline gelmiş durumda Erdoğan. Bu ikili ilişkilerine, ilişkilerinin kimyasına, yaptıkları telefon konuşmalarının sıklığına da yansımış durumda zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin bana göre Amerika'nın gözünde, özellikle Beyaz Saray'ın gözünde artık gittikçe öngörülmesi zor, ne diyeceğini tahmin edilmesi zor bir liderle yönetildiği ve bu liderin Tayyip Erdoğan'ın bir bakıma biraz serseri mayın gibi nereye gideceğinin belli olmadığı yönünde bir algılama oluşmuş durumda. Bu da ilişkilere negatif olarak yansıyor. Zira Barack Obama ve Erdoğan arasındaki sıcak telefon ilişkisi, sürekli diyalog bu ikili ilişkinin en önemli ayaklarından bir tanesiydi. Davutoğlu ve Kerry arasında ilişkiler sağlam olabilir. Türkiye hala stratejik ortak söylemine sahip olacaktır. Orta Doğu'daki önemli bir aktördür. Bunlar zaten beylik standart sözler, her zaman edilecektir. Fakat ilişkilerin kimyası ve ilişkilerin kalitesi, düzeyi şu anda bana göre radikal bir şekilde değişmiş durumda. Amerika'nın gözünde Erdoğan'ın güvenilirliği bir lider olarak oldukça azalmış durumda.
Ne olursa olsun yine de Amerika istikrarlı bir Türkiye arayışında her zaman olacaktır sanıyorum, öyle değil mi?
Tabii ki. Yani bu kesinlikle doğru. Amerika'nın istediği sonuçta Türkiye'nin önündeki sorunları halledebilmesi, daha iyi bir demokrasi haline gelmesi, Avrupa Birliği ile bütünleşmesi ve istikrarlı olması. Ama Türkiye'nin şu andaki yaşadığı kutuplaşma, şu andaki otoriterleşme, şu andaki Avrupa Birliği'nden, Batı'dan uzaklaşan söylem, şu andaki demokrasiden uzaklaşan söylem, ortam ve faaliyetler Amerika'yı rahatsız ediyor. Amerika'nın kendisinin direkt olarak hedef alınması, komplo teorilerinin başbakan tarafından dile getiriliyor olması, bunlara gerçekten de inanıyor olmaları maalesef. Sadece başbakanın değil, yani Ali Babacan gibi ekonomiden sorumlu insanların gibi mini bir darbeden bahsediyor olmaları, bu yaşananları bir darbe olarak görüyor olmaları ve darbenin arkasında uluslararası boyut var, bir uluslararası oyun denmesi Amerika'yı tabii ki son derece rahatsız ediyor ve Türkiye'yi gitgide Arap dünyasındaki ülkeler kategorisine getiriyor. Arap dünyasındaki liderler de ülkelerinde Arap Baharı dediğimiz gösteriler başladığında hemen ilk olarak bunu dış dinamiklere, El-Kaide'ye, İsrail'e, Amerika'ya bağlamışlardı. Rusya da mesela daha önce kendi ülkesinde bazı sosyal kıpırdamalar oldu da bunu hemen CIA'nin işi diyordu. Bu ülkeler otoriter ülkeler. Türkiye'nin farkı demokrasi olmasıydı. Türkiye'nin verdiği tepkiler şu anda otoriter rejimlerin verdiği tepkilere benziyor. Bu da Amerika açısından rahatsız edici.
Sayın Ömer Taşpınar, Brookings Enstitüsü'nden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Teşekkürler.